12. kaset, 1. yüz, sayfa 449. Slavin'in sıkıntısını anlayan Troçki durumu şu telgrafla Lenin'e bildirdi. Yoldaş Lenin, buraya söz dinlemesini bilen, yoksunluklara katlanabilecek ölmeye razı komünistler gönderiniz. Burada havanda su döven ajitatörlere gereksinmemiz yok. Lenin'i ve Merkez Komitesi'ni Sivyaz'a giden gönüllüler konusunda alabildiğine titiz davranmaya çağıran bu telgrafa neden olan olay gerçekten ağırlıklı sonuçlar doğurabilecek bir olaydı. Düşmanın gittikçe artan baskısı bir alev gibi yüzümüzü yalamaya başlamıştı. Düşmanın diri, güçlü, edinimli yumruğu kendini duyarlatıyordu. Kaçmalar başlamıştı. Komünist gönüllülerin hiç ama hiç bırakmamaları gereken bir bölgeyi, köprünün bulunduğu sırtları bu gönüllü birliğin terk etmesi karşısında derin bir telaşa kapılan Slavin, yedekte tuttuğu, gözü gibi sakındığı güçleri yanına alarak oraya koşmuş, durumu düzelttikten sonra da sorumlu komünistlere azarlamıştı. Azar yiyen komünistlerden biri Slavin'i aklın alamayacağı biçimde terslemiş, kendilerine emir veremeyeceğini, genç komünistlerin Çar'ın kariyerist subaylarından emir alma gereksiniminde olmadıklarını hakaret eder bir biçimde söylemiş, kendisinin görevinin yalnızca araç gereç sağlamaktan öte gidemeyeceğini yüzüne karşı bağırmıştı. Genelkurmay subaylarının ve erlerinin önünde azarlanan Slavin, savaşın içinden gelen insanların olgunluğuyla olayı geçiştirmeye çalışmış ama durum bizde, yani Troçki'nin treninde hemen duyulmuştu. İşte o günün sabahı, 14 Ağustos günü son derece önemli bir bildiriyi alaylara, seksiyon şeflerine, komiserlere dağıtmaya başladım. Bu bildirinin nasıl önem taşıdığını gerek kişisel, gerek devrimci geleceğimiz açısından ağırlığını hemen nasıl duyurduğunu belirleyebilmek için önce bu 14 Ağustos tarihli bildiriyi sana olduğu gibi veriyorum. Petrograd partizan müfrezelerinin yerlerini terk ettiklerini öğrenmiş bulunuyorum. Bu olayın gerçeğini açığa çıkarması için komiser Rosengoltz'u görevlendirdim. İşçilerin ve köylülerin Kızıl Ordusu'nun erleri ne sünepe, ne rezil, ne de hayasız kişilerdir. Emekçi halkın özgürlüğü ve mutluluğu için dövüşmek istiyor onlar. Kaçtıkları ya da kötü dövüştükleri oluyorsa bunun suçu kumandanlarda ve komiserlerdedir. Uyarıyorum, eğer bir birlik kaçarsa önce o birliğin komiseri kurşuna dizilecektir. Onun ardından da kumandanı. Yürekli erler değerlerine göre ödüllendirilecekler ve kumandanlık yetkisi alacaklardır. Kaçaklar, çıkarcılar, hainler kurşuna dizilmekten kendilerini kurtaramayacaklardır. Tüm Kızıl Ordu'nun önünde bu işlerin böyle olacağına söz veriyorum. Troçki. Onlar, Atinalılar, başkalarını köleleştirmek için gelmişlerdi. Ama bu yerlerden işte şimdi kendilerinin köleleştirilme korkusuyla gidiyorlar. Tükidides. İsa'dan önce 470-400. Pelopones Savaşları. Düşman her zaman düşman mıdır? Düşmanlıkta hiç gerilemez mi? Şimdi karşımda duran Kazak tepelerindeki düşmana bakıyorum. Başlarında yine Savinkov var. Korniyov yenilgisinden bu yana daha acımasız, daha düşman. Çar yönetimine karşı kanlı terörist eylemler düzenleyen bu adam, proletaryanın Ekim'de siyasal iktidarı ele geçirmesinden sonra şimdi sırtını yabancı istilacı güçlere dayamış, Çek süngülerinin gölgesinde yanında kendisi kadar acımasız ve yaşamı insan kanı akıtmakla geçmiş sadistliğiyle ünlü albay Kapel, kazan sırtlarında yine bizi bir kaşık suda boğabilmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Sivyaz'daki durumun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar. Yine de Savinkov'un karşısında düşünmekten kendimi alamıyorum. Düşman hep düşman mıdır? Hiç mi yüreği kuşkuyla ışımaz? Hiç mi kendi kendini sınamaz vicdanında? Nereden başlayıp nereye gittiğini hiç mi sormaz kendine? Gözü bağlı bir dolap beygiri gibi kininin uçsuz bucaksız kuyusundan habire yukarıya dolu dolu kinler, acımasızlık, sevisizlik mi taşır durur? Savinkov ya da benzerleri hep böyle mi kalacaklardır? Kimlerindeki bu değişmezlik, onların ortadan silinip kalkmasına kadar hiçbir biçimde en küçük bir değişikliğe uğramadan böylece hep sürüp gidecek midir? Aklımın almadığı sorunlardan biri de bu işte. Düşmanım karşısında onu bile çözmeye uğraşırken takılıp kaldığı yer burası işte. Kim bilir, birçoğu için budalalık diye tanımlanabilecek bu düşünceler belki de bizim yarınları yaratacak yalınlığımızdır. 28 Ağustos sabahı Sivyaz'a gelişimizin 3. haftası bile daha dolmamışken kızılca kıyamet koptu. Düşmanın genel saldırısı 28 Ağustos sabahı güneş doğmadan başladı. Savinkov-Kapel ikilisi geliştirdikleri, tüm ayrıntılarını bir bir saptadıkları planı uygulamaya koyuldular. Kızılların Moskova'dan sürekli yardım alıp yığınak yaptıklarını, gittikçe güçlendiklerini biliyorlardı. Bu gücün kendileri için sakıncalı boyutlara ulaşmasına olanak vermeden Sivyaz'daki güçleri tümüyle imha etmek gerekiyordu. Bu imha planı yalın, tek bir nedene gelip oturtulmuştu. Bizim Moskova'yla ilişkimizi kesmek, bunun için bizi geriden çevirmek, Nijni Novgorod demiryoluyla bağlantımızın ortadan kaldırılmasının kendiliğinden Moskova'yla ilintimizin kesilmesi anlamına geleceğini çok iyi biliyorlardı. Geriden sarıldığımızda Sivyaz'daki kuvvetler tam bir kıskaç içine alınmış oluyordu. Bu nedenle 5. Ordu'nun güney kanadı kendiliğinden yarılıp parçalanacağı için 5. Ordu'nun kendisi de büyük bir tehlike içine düşüyordu. Doğrusu ya Savinkov'la Kapel'in imha planı uygulaması aslında bir taşla iki kuş vurma anlamına geliyordu. Hazırlıkları günlerce sürdü. Bu planın uygulanmasındaki başarıları araç gereç bakımından son derece üstün olmalarıyla çok iyi saptanmış bir harekatın başarıyla sürdürülmesine, başarıyla denetim altında tutulmasına bağlıydı. Kızılların keçi gibi inatçı olduklarını bildiklerinden ve de şimdi bu güçlerin başında Troçki'nin bulunduğunu göz önünden uzak tutmadıklarından çalışmalarını daha titiz, daha özenle sürdürmek gerekliliğini duyuyorlardı. Ama her geçen gününde kendilerinin çıkarlarına ters düştüklerini bildiklerinden önlerinde uzun bir zaman da yoktu. Bu nedenle geceyi gündüze, gündüzü geceye katarak sürdürdükleri çalışmalarını sonuçta 25 günde tamamladılar. Kalan 2 gün içinde de dış ilişkiler sürdürüldü. Bu ilişkilerle son hazırlıklar bir kez daha gözden geçirildi. ABD Büyükelçisi Francis, Fransa Büyükelçisi Nulens, dünya kapitalist metropollerine durumu şifreyle birlikte bildirdiler. Birlikteki saptamalarına göre Sivyaz saldırısından 5 gün sonra Moskova'nın düşmesi gerekiyordu. Aslında hazırlıkların bir büyük bölümünü işin bu yanı oluşturuyordu. Sivyaz saldırısının nasıl olsa bir sonuç vereceğini varsayan gerici güçler bundan sonraki saldırılarının düzenlenmesine ve 5. Ordu'nun imha edilmesi konusundaki çalışmalarını yoğunlaştırıyorlardı. Lord Churchill ve Monsieur Pichon saldırının başlayacağı sabahın gecesinde şampanyalarını başarılarına patlatarak içtiler. Kaygı duyacakları hemen hemen hiçbir sorun kalmamış gibiydi. Özellikle İngilizler Savinkov'a son derece güveniyorlardı. Savinkov belli bir dönemden sonra artık İngilizlerin emrinde çalışan bir ajandı. Bu nedenle Churchill 28'i sabahı yaptığı açıklamada şunları söylemekte hiçbir sakınca görmedi. Yangın başladığı yerde söndürülecektir. Bolşevik yangın Sivyaz'da söndürülecekti. 28 Ağustos günü Sivyaz üstünde güneş var mıydı yoksa günlerce güneş hiç mi doğmadı? Bir türlü belleğimde bulup çıkaramıyorum. Ama ben 12 gün süreyle güneşi hiç görmedim. Ta Kazan'a dek. Kazan'da birden güneşi gördüğümde çok şaşırdığımı iyi anımsıyorum. Sivyaz'da başlayan saldırı koyu kara bir duman içinde hepimizi sarıp sarmaladı. Güneş doğmadan yanmaya başladı Sivyaz 28'i sabahı. Güneş sanki içinden dinamitlenmiş gibi parçalanarak doğdu. Kıpkızıl obüslerin alev alev çevremizdeki dağlardan fışkırdığını gördük. Yanılgımız da bir bakıma burada oldu denebilir. Düşmanın elimizde bulundurduğumuz köprüden saldırıyı gerçekleştireceğini bekliyorduk biz. Gerimizden inebileceklerini çok ama çok zayıf bir varsayım olarak değerlendirmiştik. Kuşkusuz gerimizden sarktıklarında başarıları kesin olacaktı. Ama gerimize inebilmeleri için de 5. Ordu'nun güney kanadıyla bir sürtüşmeye, silahlı bir saldırıya girmeleri kaçınılmazdı. O zaman da kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşerdi. Tam bir ilişki içinde olduğumuz 5. ordunun güney kanadıyla bu kez biz Sivyaz'daki güçlerle onları öldürücü kıskacın içine alır, kendilerini daha eylemin başında hareketsiz hale getirebilirdik. Bunu onların da saptayacağını bildiğimizden gerimizden bir saldırıya geçebileceklerini kuvvetli bir varsayım olarak hiçbir zaman ele almamıştık. Ama hepimizi yanıltan bir başarıyla Savinkov ve Kapel, 5. ordunun güney kanadıyla en küçük bir sürtüşmeye düşmeden son derece başarılı, hepimizi şaşırtan bir uygulamayla gerimize kaymışlar, gerimizdeki stratejik tepelere obüsleri ağır toplarıyla birlikte gelip yerleşmişlerdi. Biz köprüyü elimizde bulundurabilmek ve düşmanın bize karşı cepheden saldırısını beklediğimiz için tüm gücümüzü bu düşünceye göre düzenlemiştik ve de bizi gafil avladılar. Karşımızdaki tepelerden başlayan obüs saldırısıyla gerimizde bulunabilecek yedek güçlerimizi bile öne çektik. Obüsler taş üstüne taş bırakmamacasına yağmaya başladılar üstümüze. Korkunç bir baraj ateşi altında tutuluyorduk. Başımızı kaldıracak gibi olduğumuzda iki düşman uçağının tepemizde dolaştığını, obüslerin saniyelerle ölçülen boşluklarının yerini onların bombalarının aldığını görüyorduk. Evler yanmaya başladı. Çoğu ahşap olan evlerin yanması korkunç bir görünüm veriyordu. Bazen toplar alevlerin içine düştüğünden alev alev dağılan parçaların tüm gökyüzünü kapladığını görüyorduk. Yorgun, yaralı erler bir yerlere sığınmaya çalışıyor ama çoğu başaramadan ya obüslerin düştüğü yerde ya da kendilerini birdenbire sarıveren alevlerin içinde buluyorlardı. Diri diri yanmaya başlamıştı yaralı erlerimizin çoğu. Yeri kazıp bizi içine gömmek istiyorlardı. Kesindi bu. Aklımdan geçen buydu. Bu düşünceme inandım. Kendileri gelmeyecek buraya. Ama Sivyaz'ı kazıp bizi içine gömecekler. Saldırının daha 3. ya da 4. saatinde Moskova ile tüm ilişkimiz kesildi. İşte o zaman çevrildiğimizi anladık. Yalnızca Moskova ile değil, 5. Ordu Kumandanı Vatsetis ile de bir türlü bağlantı kuramıyorduk. O zaman gerimizin tümüyle tehlikeye düştüğünü anladığımızda ilk iş kendimizi güvence altına alacak olanakları bulup zorlamak oldu. Ne ki kendi birliklerimiz arasında da hemen hemen hiçbir bağlantı kuramadığımızı görünce işte o zaman tehlikenin dehşeti hepimizi sarıverdi. Kendi başımıza bir büyük tehlikeyle baş başa kalıvermek, savaşta bunun ne anlama geldiğini ancak savaşı yaşayanlar ya da bu konuyu kavrayabilecek kadar bilgilenmiş olanlar değerlendirebilir. Bu saatten itibaren yani saldırının başladığı 3 ya da 4. saatinden sonra tüm Sivyaz birliklerinde panik baş gösterdi. O zaman bir şeyi belki obüslerden, belki yanan evlerden, yanan insanlardan daha korkunç bir şeyi çözümleme olanağını buldum. Panik, panik yangından, salgından, ölümden de korkunç, önlenmesi olanaksız bir olaydı. Korkunun ses duvarını aştığında artık kişi panikle karşı karşıya demektir. Önce ben kendimi kurtarayım düşüncesinin tümüyle denetimine girmiş kişiye artık durdurmak, denetlemek olanağı kalmamıştır. Ne söz ne davranış, onu hiçbir şey durduramaz. Ta ki kendi paniği içinde boğulup gidinceye dek. Bu nedenle aklın almayacağı işleri yaptıklarını görüyorduk erlerimizin. Kendi düşmanına doğru alabildiğine kaçanından tut da bombanın patladığı yere doğru şarapnel parçalarına tıpkı büyülenmiş gibi elinde silahıyla delicesine koşanına dek. Çünkü Savinkov ve Kapel'in birliklerimizi geriden sardığını, gizleme olanağı artık hiç kalmadı. Gerimizden gürüldeye gürüldeye gelen top sesleri ve yaylım ateşleri artık gittikçe daha yakınımızdan duyuluyor. Karşımızdaki top sesleri artık gittikçe yerini gerimizden gelen büyük yüklenmeye kendini bırakıyor. Keşif kollarının verdiği kısacık raporlardan içinde bulunduğumuz tehlikenin ne olduğunu anlamakta güçlük çekmiyoruz. Gerimizdeki karayolu ve demiryolu tümüyle kullanılmaz durumdadır. Düşmanın öncü birlikleri Sivyaz'a bir ya da en çok 2 saatlik bir uzaklıkta tepeden tırnağa silahlı görülmeye başlamışlardır. Demek ki düşman 4-5 kilometrelik bir uzaklıktadır Sivyaz'dan. Uzun menzilli dağ toplarıyla gerimizdeki dağ tepelerine yerleşen düşman birlikleri 5. ordunun güney kanadını da çevirmiş bulunmaktadırlar. Demir yolunun 5 ya da en çok 6 kilometrelik bir uzunluğu henüz kullanılabilir durumdadır ve de geri kalan bölümü hallaç pamuğu gibi atılmış. Nijni Novgorod yolu üstüne düşman birlikleri çıkmış bulunmaktadır. Öyleyse Öyleyse kaçmaktan başka hiçbir çıkar yol kalmamıştır. Kaçmak ama nereye? Tam bir çember içinde değil miyiz? Bunu düşünmenin bile olanağı yok artık. Havada uçuşmaya başlayan ölülerimizi gördükçe... Ölülerimiz birkaç kez ölüyor. Onları çekip almamız olanaksız. Yaralılar kendi kendilerine sürünürken obüs mermilerinin üzerlerine düşmesiyle yanlarındaki ölü arkadaşlarıyla birlikte havaya uçuyorlar alev alev. Ve biz hepimiz bu görünümü dehşetle izliyoruz. Küçücük bir istasyonda sıkışıp kalmanın çaresizliği içinde. Ateşten ve alevlerden cayır cayır bir çark üstümüze geliyor, yuvarlana yuvarlana. Tuttuğunu kendine çekiyor ve alevleri içinde eritiyor. Yuvarlana yuvarlana üstümüze gelen bu çark karşısında bir bakıma gittikçe kendimize sokuluyoruz. Ve paniğin ilk belirtisi kesik damardan fırlayan bir kan gibi birdenbire işte tam bu sırada kendini gösteriyor. Erler bir çıkış yolu bularak Volga üzerindeki bir gemiye birdenbire doluşu veriyorlar. Gerçekten de elimizde tek açık kapı, açık yol, kala kala Volga. Volga'nın üstündeki bu gemi. Volga'dan kaçılabilir. Volga yoluyla geri çekilebiliriz. Ordunun politik servisi de böyle düşünüyor. Politik servisin artık tek bir düşüncesi var. Volga yoluyla boşaltabilmek. Bu olasılığı da elden kaçırmamak için elini çabuk tutmak istiyor. Düşman Volga'nın dik yamaçlı kıyılarını da ele geçirirse, işte o zaman bu yolda tümüyle üstümüze kapanmış demektir. Düşman gerimizdeki eylemin başarıyla üstümüze geldiğini sezinler sezinlemez, bu kez cepheden, asıl beklediğimiz yerden de saldırıya geçecektir. Herkes Volga üstündeki gemiye yaklaşabilmek için önce ben düşüncesiyle kendini atmaya çabalıyor. Gemiye yüzerek ulaşmak isteyenlerin Volga'nın daha orta yerlerinde sulara gömülüp gittiklerini izliyoruz. Volga yüzen tahta parçaları, Volga şişmiş insan ölüleriyle üzerinde kapkara bir duman yuvarlana yuvarlana akıp gidiyor. Tüm bu cehennemin ortasında kendilerini işlerine kaptırmış, bu nedenle de belki akıllarına ne korku, ne yenilgi, ne de bu işin sonucunun yıkımlarını getirmeden sürekli çalışan iki kişiyi Troçki ve Slavin'i görüyorum zaman zaman. Ve de devrimci trende Troçki'den sonra gelen yoldaşım, arkadaşım Sklyanski'yi. Sklyanski'nin bunca askeri bilgiyi nasıl edindiğini doğrusu şaşkınlıkla izliyorum. Slavin ile Troçki arasındaki bağlantıyı tam bir başarıyla sağladığı yetmiyormuş gibi, bir de trenle öteki birlikler arasındaki ilişkileri tüm bu yoğun savaş içinde elinde makineli tüfek korkusuzca gerçekleştiriyor. Troçki'nin sakin görünümü altında sonuna dek birliklere moral verme kaygısının yattığını biliyorum. Kesin bir biçimde Troçki yenmemiz gerektiğini vurgulamak istiyor. Sonradan Troçki'nin treni orada, öyleyse yeneceğiz düşüncesinin tüm Kızıl Ordu'da kesin bir yargı biçimine dönüşebilmesinin ateşten tuğlaları üzerinde dimdik duruyor Troçki ve kurmayı. Volga'yı düşünmüyor, Slavin ise kendi askeri kurmaylarıyla birlikte sürekli çalışıyor. Hiçbir şeye aldırmadan sürekli önündeki haritadan bir takım gelişmeleri izleye izleye çalışıyor. Onların bu durağanlığı yanında dışarıdaki panik birbirini insan aklının kavrayamayacağı bir biçimde dışlıyor. Slavin zaman zaman emirler veriyor. Subayları anlamını pek kestiremediğim bu emirlerin yerine getirilmesini sağlamak için ya manyetolu telefonun ya da telgraf veya öteki gereçlerin yanına koşuyorlar. Yorgunluk ter ter akıyor Slavin'den. Troçki'nin kesin emrini Sklyanski ile birlikte herkese duyuruyoruz. Çekilmek yok. Trende eli silah tutabilecek kim varsa, hangi yaşta, hangi görevde olursa olsun silahlanacak ve yeni emirler için hazır bekleyeceklerdir. Trendeki silah deposu açılarak silahsızlar hemen silahlandırılıyorlar. Silahı olanlar mermilerle donatılıyor. Özellikle yakın bir savaş için el bombalarına çok güveniyoruz. Sokak sokağa, köşe köşeye başlayacak bir savaşın deneyimlerinden geçmiş elemanlar el bombalarına büyük gereksinme duyuyorlar. Ne kadar verilirse, ne kadar taşıyabilirlerse o kadar çok almak istiyorlar. Ve alıyorlar da askeriyken tümüyle savaşmak için hızla hazırlanıyor. Kaçanların kurşuna dizileceğini söyleyen Troçki'nin kendisi için verdiği buyruğu örneklemesinden başka da pek çıkar yolu yok. Slavi'nin kurabildiği bağlantılar sonunda gerimizdeki Savinkov Kapel güçlerinin bizi Moskova ile ayırma işlemini tümüyle başardıklarını, artık Moskova ile ilişki kurmamızın olanaksızlaştığını kesin bir biçimde öğreniyoruz. Düşman kuvvetleri önceden planladıkları gibi yarma işleminden sonra hemen derlenip toparlanıp artık üstümüze doğru yürümeye başladılar. Düşmanın bir büyük kolunun da şu sıralarda 5. ordunun güney kanadını çevirmek üzere olduğunu öğreniyoruz. Edinebildiğimiz bilgilere göre 5. ordu derin bir bunalım içinde, kuvvetlerini geriye döndürmesi ve geriye birlikler kaydırması hemen hemen olanaksız. Biz buradan çıkamazsak 5. ordunun imhası Sivyaz'daki güçlerin imhasından bir bakıma daha kolay gerçekleşecek. Düşman toplarının trenimizin sağına soluna düşmeye başladığı bir zamanda Slavin önemli bir karar verdi. Bir vagon dolusu eri ilerlemekte olan düşmana karşı göndermek ve onların oyalayıcı savaşlarıyla olabildiği kadarıyla zaman kazanmak. Troçki bu değerlendirmeyi onayladıktan sonra bir vagon dolusu er tepeden tırnağa silahlı bombalarıyla birlikte yola çıkarıldılar. Genç gönüllülerden oluşan bir birlikte trenin korunmasıyla görevlendirildi. Birdenbire bu bir vagon dolusu erin başarısı Sivyaz savunmasının yazgısını belirleyecek büyüklükte önem kazandı. En seçkin erlerden oluşan vagondakilerin yenilecekleri bir gerçekti. Ölecekleri de ama kazanacağımız zaman içinde biz Sivyaz'daki birlikleri hiç olmazsa biraz daha derleyip toparlamak olanağını bulabilecektik. Örneğin gemiye dolaşan erleri gemiden indirip ilerleyen düşmana karşı sürebilecektik. Birbirine bağlı çılgınca girişimlerdi bunlar ama doğrusu başka da yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. Bir vagon dolusu er, yanlarında genç komünistler örgütünün militanlarıyla hareket eder etmez, Troçki de Bolşevik denizci Makin'le Volga üzerindeki gemiye kaçmış olanların oradan alınıp getirilmesi sorununu çözmeye koyuldu. Düşman belki de gerimizde 2 ya da 3 kilometre uzaklıktayken yitirecek zamanımız yoktu. Vagondakilerin kazandıracakları zaman içinde biz burada gemiye dolmuş kaçakları gemiden indirip birliklerini düzenleyerek yeniden savaşa sokabilmek zorunluluğuyla karşı karşıyaydık. Kaçabilmek, canlarını kurtarabilmek için ellerinde kalan tek yolun kendilerinden alınmak istendiğini gören erler böyle bir girişime karşı silahla karşı koyarlarsa işte o zaman bir de kendi içimizde dövüşe ve savaşa başlayacağız demektir. Bunun bize getireceği sonuçlara varsayımlarla bile yaklaşmak olanaksız. Her şeyi göze almak zorunda olanlar sorumluluklarının yüreklendirmesiyle inanılmaz güçlükteki görevlere gözünü kırpmadan koşuyorlardı. Ve de ölümsüz Makin, kendisine bağlı 20 denizciyle bu işi başarmak için hazırlıklarını hızla sürdürmeye başladı. Yitirilecek saniyelerimiz bile kalmamıştı. Kaçak denizcileri gemiden boşaltma işini zorlaştıran nedenlerden biri de Troçki'nin 14 Ağustos tarihli bildirisiydi. Bu bildiriyi anımsayan erler nasıl olsa başlarına hoş olayların gelmeyeceğini düşünerek Markin'in girişimine karşı çıkmakta kendilerini daha da haklı bulabilir, kendi kendilerini daha da yüreklendirebilirlerdi. Markin'in 20 denizciyle birlikte Volga üzerine açılacağı bir sırada bizim için yıkım olan haberi duyduk. Gerek tren yolunun korunması, gerekse bize zaman kazandırması için gönderdiğimiz bir vagon, er, iyi, en yürekli Bolşevik erlerimizden de hepsi de tuzağa düşürülüp içinde bulundukları vagonla birlikte diri diri yakılmışlardı. Treni korumakla görevli genç komünistler örgütü müfrezesinden ise en küçük bir haber yoktu. Ama ne kadar zaman sonra olduğunu şimdi anımsayamamakla birlikte bir süre sonra onların sonları hakkında da bilgi sahibi olduk. Müfreze tuzağa düşürülen erleri korumak için girdiği çarpışmada bozguna uğramış, dağılıp gitmişti. Kendilerinden hiçbir haber yoktu. Bu olayı Troçki'nin trenine dek gelebilen yaralı haberciden öğrenmiştik. Bu genç adamın yüzünde yaşadığı, gördüğü facianın etkisi sanki bıçakla kazınmış, sanki yaşarsa bu kazıntı hiç silinmeyecekmiş gibi öyle canlı, öyle belirgin ve açık duruyordu ki bir süre sonra tüm çabalara rağmen kurtarılamayıp öldüğünde yüzündeki bu inanılmaz derecedeki büyük korku hiç silinmeden hep aynı kalarak Hades'in karanlıklarına gömüldü. Ölen genç habercinin anlattıklarından çıkan bir gerçek vardı. Düşman artık burnumuzun dibindedir. Artık göğüs göğüse, köşe köşeye, sokak sokağa bir savaşın içindeyiz. Gerçekten de düşman, genç habercinin ölümünden ya yarım ya da 45 dakika sonra Siviyaz istasyonunun makas ötesinde görünmeye başladı. Şimdi artık Sovyet'in tüm gücüyle donatıp Siviyaz'a gönderdiği devrimci tren Savinkov'un güçleriyle burun burunaydı. Dövüşü nasıl anlatayım sana? Neyin altını çizerek, neyi vurgulayarak anlatmak gerekir? Bir kilometre çapındaki bir alanda insanların birbirlerini böylesine boğazladığı bir savaşın anlatısındaki öğreti şimdi senin için ne olabilir? Sana yalnızca savaşın görünümünü anlatıp da bununla mı yetinmeliyim? Böylece kendi yorumunu kendinin yapmanı mı sağlamış olurum? Devrimin yazgısının bir yürek, bir nabız gibi bir avuç Bolşevik'in yüreğinde, kan ve terin birlikte süzüldüğü şakaklarında nasıl attığının tanıklığını mı yapıp susmalıyım? Yoksa soğukkanlı bir tarihçi gibi politik öngörünün bu savaşta askeri kalıpları nasıl zorlayıp yeni biçimler oluşturduğunu mu akıllı akıllı, uslu uslu oturup özetlemeliyim? Anamın bir yöntemi vardı. İzbamızdaki koca koca fareleri öldürmek için. Onun içine çimento koyardı anam küçüklüğümde. Şimdi de böyle mi yapıyor bilmiyorum. Farelerin dolaştığı yere serperdi çimentolu unları. Farecikler bu unları yediklerinde bir süre sonra dehşetli bir iç kavrukluğuna yakalanırlar, su içmek için dere boyuna koşarlar ve kana kana içerlerdi sudan. Ve de içlerindeki çimento kas katı kesiliverirdi. Çimentoyla donmuş fareler korkunç derecede çirkinleşiyorlardı. Yüzleri patlayacakmış gibi gerginleşiyor, küçük ayakları şiş ve kocaman karınlarına doğru çekik, öylece kalıveriyorlardı. Karınlarına sopayla dokunduğumda içlerinin çimentolaşmış sertliğini avucumun içinde duyarlardım. Bu savaştan çıktığımızda sağ kalanlarımız artık daha önceki kendileri değildi. Acı bir çimento gibi içlerinde donup kalmıştı ve tıpkı farelerde olduğu gibi acı yüzlerine yansımıştı. Aslında savaşı bana bağlı seksiyonların bağlantısını sağlayabilmek için trenden ayrılmadan izledim denebilir. Ne ki tren savaşın tam orta göbeğinde çakılıp kalmıştı. Bir kilometrelik bir merkezin orta yerinde ve kendi çevresinde geçiyordu her şey. Ama aynı bölümde çalıştığımız Sklyanski'yi doğrusu hayranlıkla izliyordum. Savaş da büyülenmişti sanki. Asıl başarısının süngü süngüye, bıçak bıçağa, bilek bileğe dövüşen erlerin arasında birdenbire görünmesi ve onları yüreklendiren haykırışı olduğunu sonradan söylediler. Öyle bir haykırıyordu ki Sklyanski, bizimkiler birdenbire şaşkınlığa uğrayan düşmanı tepelemede önemli bir fırsat ele geçirmiş oluyorlardı. Ve de bu fırsatı ister istemez hemen oracıkta değerlendiriveriyorlardı. Sklyanski ayrıca gerilemeye başlayan bazı hatlarda erlerimizi yeniden örgütlüyor, sonra trendeki görevin başına özellikle Moskova ile bağlantı sağlayabilmek için koşuyordu. Markin 20 denizcisiyle çok zor görevini düşman daha makasın 500 metre ilerisinde görünmeden yerine getirmeyi başarmıştı. Bu 20 Kronstadt denizcisi tıpkı Markin gibi gözünü budaktan sakınmayan deniz piyade erleriydi. Markin gemiye gizlice yanaştı. Bu 20 denizciden başka bir salın üstüne koca bir top da yerleştirilmişti. İşte bu top akıllıca bir buluşla kesin sonuç almayı sağladı. Deniz topçu eri Markin'in en güvendiği erlerden biriydi. Gerçekten de adını unuttuğum bu er, unuttuğum için de kendime öfkeliyim. Baltık filosunda yıllar yılı Almanlara karşı savaşmış en iyi topçu erlerimizden biriydi. İsabetli atışlarıyla ünlüydü. Markin'in öteki arkadaşları da ne pahasına olursa olsun gemiyi kaçak yerlerden temizlemeye ve onları savaşa sürmeye kesin kararlıydılar. Markin gemiye yanaştı. Teslim olmalarını istedi. Yanıt beklendiği gibi oldu. Teslim olsak bu kez Troçki bizi kurşuna dizmeyecek mi diye sordular. Markin verdiği yanıtta 14 Ağustos emrinin uygulanacağını, erlere dokunulmayacağını ama içlerinde kaçan Bolşevik komiserler varsa mutlaka ve mutlaka emir gereğince yargılanacaklarını söyledi. Devrimci mahkemenin vereceği kararında hemen uygulanacağını belirtmekte özellikle yarar gördü. Markin kesin ve her şeyi dosdoğru söylüyordu. Onun bu kararlılığı ilk tereddütlerin tohumlarını attı Volga üzerindeki kaçak gemiye doluşmuş olanlar arasında. Markin kısa bir süre sonra erlerin suçluluğunun da şu andan itibaren başladığını, gemiyi terk edip kumandanlarının doğrultusunda savaşa girmezlerse 14 Ağustos bildirisinin kendileri için de uygulanabileceğini söylemesi kaçak erler arasındaki tartışmayı kızıştırdı. Ama hiç kimsenin kuşkusu kalmamıştı. Markin her şeyi dosdoğru söylüyordu ve söylediği her şey söylediği gibi gerçekleşecekti. Kendilerine bir oyun oynanmıyordu. Erler tartışmanın en heyecanlı yerinde yeniden Markin'in yükselen sesini duydular ve eğilip kendisini dinlediler. Tepeden tırnağa silahlı 20 denizcinin tam ortasında Markin kendilerine şunları söyledi. Troçki'nin ve devrim mahkemesinin kesin kararını size duyuruyorum. Eğer gemiyi terk edip sahile çıkmazsanız gemi düşmanın eline geçmemesi için içinde sizinle birlikte hemen şimdi batırılacaktır. Erler bir karşı kıyıya baktılar. Karşı kıyı alev alev yanıyordu. Ama tren yine de oradaydı. Bir de kendilerinin yanına dek sokulmuş olan Markin ve arkadaşlarına baktılar. Besbelli ki söylediklerini yapacaktı bu denizciler. Markin'in saldaki arkadaşına verdiği işaretle bir topun üzerlerinden geçip hemen geminin öteki yanına düşmesi ve geminin birdenbire dalgaya kapılması erlerin tereddütlerini tümden dağıttı ve gemiden bir bir inmeye başladılar. Geminin boşaltılması için ivedi davranıldı. Sahile yaklaşan erler iskelede kendilerini dimdik bekleyen Troçki'yi görünce heyecanlandılar. Bu heyecan akıllarını başlarına toplamaya yardım etti. Troçki önünden geçenlerin hepsinin bir bir gözünün içine bakıyordu. Kimisi bu bakışlardan kendi bakışlarını kaçırdı, kimisi bu bakışlarla kendi bakışlarını derin bir inanç içinde bütünleştirdi. 8 saati aşkın bir süredir sürüyordu savaş. Düşman, Sivyaz istasyonunda 8 saattir çakılıp kalmıştı. Bir adım ilerleyemiyordu. Ateşten çemberin birden gevşediğini duyarladım. Bir cenderenin içinde onun nasıl çözüldüğünün ilk belirtisini duyarlamak, insanı nasıl coşkulu bir yüreklenmeye götürür, bunu da ilk kez görüp tanıyordum. 8 saattir ilerleyemeyen boğaz boğaza süren savaşta düşman, sonradan öğrenecektik, hesaplarında bir büyük yanlışlık yapmıştı. Gerek Sayinkov, gerek Kapel yeterince istihbarat yapamadıklarından, bizim kuvvetlerimizin varsaydıklarından da güçlü olduğu kanısına kapılmışlar ve böyle çelik gibi bir iradeyle karşılaşmalarını ancak bununla yorumlayabilmişlerdi. Aralarındaki değerlendirme sonucunda Bolşeviklerin henüz açık bulunan Volga üzerinden yeni destek birlikleri sağladıkları ve saldırının bir sonuç vermesinin şimdilik olanaksız olduğu kanısına vardıkları görüldü. İşte bu yanılgı bizim yenmemizin başlangıcını oluşturuyordu. Sayinkov ve Kapel birliklerine geri çekilme emrini verdiler. Aslına bakılırsa bu geç kalınmış bir emirdi. Erler kendiliklerinden zaten Kızıllar karşısında geri çekilmeye başlamışlardı. Slavin atılan top sesleriyle makineli tüfeklerin cayırtısından düşman karargahının ne düşündüğünü kavramakta gecikmedi. Sayinkov'la azgın Kapel'in neye karar verdiklerini hemen o anda yorumladı. Bu yorumlamaya uygun olarak karşı saldırıyı son derece kurnazca ve ivedi bir biçimde düzenledi. Düşman ne önceki düşüncesinin yanlışlığını anlayabilecek ne kendi kendinde uğradığı çözülmeyi derleyip toparlamaya fırsat bulabilecekti. Akşama doğruydu sanırım. Düşmanın gerilemesine izin verile verile gerçekleştirilen bir püskürtme saldırısı birçok yollarla tepeleri geri almamıza yardım etti. 3. Kurşuna dizilen 27 komünist. Yurdumuzu köleleştirmek için gelmediler mi buraya? Atinalılar. Başarsalardı erkeklerimize yazgıların en acımasızını, çocuklarla kadınlarımıza en alçaltıcı davranışları, tüm kenti lekeleyen girişimleri gerçekleştirmeyecekler miydi? Peloponnesli Gulipos. Tükidides Peloponnes Savaşları. Düşmanın duralaması, bir süre sonra da gerilemeye başlaması savaşın bittiği anlamına gelmiyordu. Hiç soluk aldırmadan karşı saldırıya geçmek için hazırlıklarımızı yoğunlaştırdık. Kim zamanını iyi kullanırsa onun kazanacağı kesin bir gerçekti. Biz kazanı almaya mecburduk. Kazanın bizim için önemi büyüktü. Sivil yazar Savinkov saldırısının püskürtülmesinden sonra şöyle bir soluklanıp kendimizi dinlendireceğimizi sandığımız bir zamanda savunmanın gerektirdiği çabanın daha çoğunu, daha göz açtırmasını yaşamaya başladık. Demiryolu şebekemiz tümden kullanılmaz bir durumdaydı. Nijni Novgorod-Siviyaz arasındaki telgraf direkleri parçalanmış, demiryolu dinamitlenmişti. Birlikler arasında zar zor kurulabilen ilişki tümden ortadan kalkmıştı. Siviyaz savunmasının öğretisini hiç unutulmaması gerekli bir ders gibi belleğimize kazıdık. Burada bulunan birliklerin birçoğu doğrusu ya iç savaşın acımasız, savaşların nasıl en korkuncu ve kan dökücüsü olduğunu ilk kez görüyorlardı. İktidarı almamız açıkçası öyle pek de zor olmamıştı. Proletarya kendi iktidarını alabilmek için bir bakıma tüm koşulları olgun bulmuştu. Ama iktidarın korunması alınmasından daha zordu. Bunun ne anlama geldiğini işte yaşayarak öğreniyorduk. Ve Siviyaz savunması aldığımız ilk dersti. Bu dersten çıkaracağımız öğretiyi çelik bir iradeyle kendimize kılavuz edemezsek sonucun hiç de isyan etmiş kölelerin çıkarına olmayacağı apaçık ortadaydı. Troçki'nin treninde görevli devrimci askeri mahkemenin aldığı karar bu öğretilerden bir tanesine unutulmaması gerekli bir ders gibi yazıp tarihin eleştirisine açık bıraktı. Ben bu yazıyı geç gördüm. Birçok işi birlikte yürütme durumunda kaldığımız için devrimci askeri mahkemenin kaçan komünistlerin davasına bakmaya başladığını, son derece ivedi bir biçimde art arda kararlar aldığını duymakla yetiniyordum. Özellikle dostum Sklyanski bu konuda beni yeterince aydınlatıyordu. Ama işin neden de ciddi boyutlara ulaştığını, yorgun argın yol bakım denetiminden döndüğüm günün sabahındaki 2 saatlik dinlenme hakkını kullanacağım bir zamanda kavradım. Bana bağlı bölümde dizgi aygıtı durmaksızın bir takım bildirileri basıyordu. Tüm yorgunluğuma rağmen olağanüstü bir durumun varlığını kavramakta güçlük çekmedim. Devrimci askeri mahkeme Sovyet Başkanı'nın 14 Ağustos tarihli bildirisinin ışığı altında düşman karşısında kaçmış bulunan komünist halk komiserlerinin durumlarının bir bir ele alınarak incelendiğini ve de bunların içinden 27 halk komiserinin idama mahkum edildiğini bildiriyordu. Dizgi aygıtının başına oturdum. Mahkeme bildirisini bir kez daha okudum. Siviyaz savunmasının devrime ciddi, dar, bunalımlı bir köşeyi döndürtmekte olduğunu, bu yazı kadar daha doğrusu yargı kadar hiçbir şey belirleyemezdi. Ya da doğrusu benim için durum buydu. Bu yargıyla ben işin nasıl su götürmez bir sorumluluk taşıdığını daha iyi kavruyordum. Yaşadığımız tüm acı gerçeklere, tanığı olduğum birçok ağır olaya karşın kendi yoldaşlarımızdan 27'sini kendi ellerimizle kurşuna dizme kararı alışımız, birdenbire bende yaşadığımız günlerin nedenli önemli sorumluluklar taşıdığı düşüncesini yepyeni bir biçimde kavrayıp yeniden öğrenmemi dürtükledi. Yazı okumayı sürdürüyordum. Kurşuna dizilerek yerine getirilecek idamlar için Devrimci Savaş Sovyeti Başkanı'na durumu belirten yazının yazıldığını bildiren açıklamadan sonra kurşuna dizileceklerin bir listesi veriliyordu. Listeye göz atarken birden duraladım. Bir at kendiliğinden dikkatimi çekti. Yorgunluktan uğuldayan başımın içinde Georgi Vasilievich, Georgi Vasilievich diye kıvançla bağıran bir sesin bu adla bir ilişkisi varmış gibi alttaki diğer yoldaşların adına geçemeden bir şeyi anımsayıp çıkarmak istercesine habire gözlerimi ayırmadan bu ad ve bu adla birlikte verilen bilgi üzerinde durmaya başladım. Adı Alexey Alexievich, yaşı 19, bağlı olduğu birlik müfreze, St. Petersburg Genç Komünistler Örgütü, son bulunduğu görev, düşmanın 28'i sabahı gerçekleştirdiği saldırıda yakılan vagondaki yoldaşlarımızın dış güvenliğini sağlamakla görevli müfrezenin halk komiseri. Saptanan suçu, adı geçen halk komiseri düşman karşısından kaçmıştır. Bunun için kimseden buyruk almadığını komiserin kendisi de açıkça belirtmiştir. Bu nedenle Alexey Alexievich düşman karşısında kaçıp, birlikleri ve devrimci ordunun erleriyle köylülerini zor durumda bıraktığı anlaşıldığından kurşuna dizilmesine. Alexey Alexievich, dizgi aygıtının bulunduğu vagondan azgın bir hayvan gibi fırlayıp hızla koştuğumu çok iyi anımsıyorum. Kendimi kendimde denetleyemediğimi de anımsıyorum. İşte bunları çok iyi anımsıyorum. İstasyon binasına doğru koşarken çok bencil bir duygunun tüm içimi kasıp kavurduğunu biliyorum. Dilerim Tanrı'dan bir yanlışlık olsun. İstasyon binası yarısı tümüyle yanmış. Kapkara çatısı oradan buradan fırlamış yanık karkaslarıyla leşi parçalanan bir hayvan görünümüne dönmüştü. Yapının sağlam kalabilmiş bölümünde daha önceleri istasyon şefiyle öteki görevlilerin çalıştığı taştan genişçe odada idama mahkum 27 komünist halk komiseri vardı. Bunu nereden bildiğimi bilmiyorum. Daha doğrusu kimin söylediğini anımsayamıyorum. İçeriye girdiğimde ilk gördüğüm şuydu. Hepsi sanki savaşın içinden alınıp da burada tutsak edilmiş gibiydiler. İçlerinde ilk dikkatimi çeken yaşlılar oluyor. Bunların bir kısmını anımsamakta güçlük çekmiyorum. Volga üstündeki gemiye kaçan birliğin halk komiserleriyle bazı komutanları bunlar. İçerisinin kokusu binanın yanıklığından mı yoksa göz gözü görmez sigara dumanından mı kaynaklanıyor, kestirmek olanaksız. Ama ben bu duman içinde birdenbire açılıveren kapı karşısında tüm gözlerin bana çevrildiğini duyarlamakta yine de zorluk çekmiyorum. Hiç kırpmadan bakıyorlar bana gözleriyle. Sigara dumanının aklının içine bu gözlerin kanlı bulanıklığı sızıyor. Birden her şeyi tüm dehşetiyle kavruyorum. Başlarını çevirmiş bana bakan bu adamların hepsi, "Hazırlanın, mahkemenin buyruğu yerine getirilecektir." demeni bekliyorlar. Bu bakışlardan kurtulmak için mi, yoksa bir başka nedenle mi kapıda öylece kalıvermişliğimle, "Alexey Alexeyevich" diye mırıldanıyorum kendi kendime. Birdenbire yabancılaşmanın dehşetini yaşıyorum 27 komünist karşısında. Çok değil, 3 gün önce onlarla ilişkimiz böyle değildi. Georgi Vasilievich diye buruk bir sesle Alexey'nin boynuma atılmasını bu nedenle belki korkuyla izliyorum. Ama onu görür görmez her şey birdenbire yapay yabancılaşmayı bozuyor. "Ah Alexey, sen misin? Gerçekten sen misin?" diye soruyorum. Sonra "Çıkalım" diyorum. "Dışarıda daha rahat konuşuruz." Troçki'nin sekreteryasında önemli bir görevde oluşum bilindiğinden hiç kimse en küçük bir karışmada bulunmuyor. Şef tren odasının hemen yanındaki küçük taş binadaki sandalyelere karşılıklı oturuyoruz. İşte Alexey ilk kez burada ağlıyor. Elini yüzüne kapayarak ağladığını gören odadaki görevli iki subayla erler bu durumdan canları sıkıldığından ya da Alexey daha rahat ağlasın diye eskiden makasçıların oturduğu bu küçük odayı bize terk edip dışarıya çıkıyorlar. Alexey bir süre sonra elini yüzünden indirdiğinde işte o zaman bu genç adamda 2 günlük bir zaman diliminin insanı nasıl fizikçe çökerttiğini, nasıl yaman bir değişime uğrattığını görüp anlıyorum. Tüm CVS savunmasını Alexey'de özetlemek olanaklı. "Nasıl oldu bu iş?" diye soruyorum yavaşça. "Anlatabilir misin?" Hiç çekinmeden, "Çok korktum Georgi Vasilievich" diyor Alexey. "Çok korktum. Ne yaptığımın, kaçtığımın bile bilincinde değildim. Kaçtığımı anladığımda buraya döndüm. Devrimci askeri mahkeme önünde durumu olduğu gibi anlattım Vasilievich. Kaçtığımın bile bilincinde olamadım" dedim. "İşte gelip teslim oluyorum. Ama hiçbir şey yetmedi kendimi savunmaya." Birdenbire Alexey'nin bakışlarını boydan boya yüzüme yapışmış gördüm. "Benim için bir şey yapabilir misin Vasilievich? Hiç olmazsa davanın yeniden görülmesini sağlayabilir misin benim için? Söylemem gereken çok önemli şeyler vardı. Mahkemede söyleyemedim." "Ne gibi?" Birden sıkıntıyla kekelemeye başladı. "Bak Georgi yoldaş, ayrıntıları devrimci mahkeme önünde yeterince anlatabildiğimi sanmıyorum. Düşündükçe bunları anlatmamakla hata ettiğimi anlıyorum. Bu ayrıntılarda beni aklayan çok şey var Vasilievich. İnan bana." "Örnekleyebilir misin?" "Örneğin, tren hareket halindeyken trenin önünden gitmemiz gerektiğini söylemiştim. Tepelerden izliyorduk treni. Tren bizim aşağımızda, gözümüzün önünde tehlikeye karşı elini kolunu sallaya sallaya gidiyordu. Ama beni dinlemediler Vasilievich. Sözümü geçirtemedim onlara." "Kimlere Alexey?" "Askeri komitedeki üye arkadaşlarıma. Dinlemediler beni." "Komite başkanı, halk komiseri sen değil miydin?" "Bendim ama verilen emrin böyle olduğunu, bu emre uymakla yükümlü bulunduğumuzu söylemekle yetindiler." Alexey birden bir yere gitmek istiyormuş, acelesi varmış gibi ayağa kalktı. Telaşla, Hadi gidelim Georgi Vasilievich. Askeri mahkemeye durumu anlatabilirsem, benim için verdikleri yanlış kararı düzelttirebiliriz. Hadi, hadi Georgi Vasilievich. İşte Alexei ile ilişkimde ilk kez burada, buraya geldiğime pişman oldum. İçinde bulunduğu panik durumundan henüz çıkıp kurtulamamıştı. Ne yapacağımı şaşırdım. Devrimci mahkemenin verdiği kararların kesinlik taşıdığını, hemen uygulandığını, bir biçimsel gereklilik olarak Troçki'nin bu kararları imzaladığını ona söylememe olanak yoktu. Yine de kendimi toparladım. Onu ellerinden tutup oturttum. Dinle Alexei, bugün olayı öğreneli daha yarım saat ya oldu ya olmadı. Fırladığım gibi buraya geldim. Mahkemenin verdiği karar bizim büroda henüz yazılıyor. Troçki'nin imzalamasına kadar oldukça uzun bir zamanımız var. Troçki hemen imzalar mı yoksa geciktirir mi? Ne dersin Vasilievich? Belki de bize verilen cezanın bu kadarlığıyla yetinir. Belki de imzalamaz. Olabilir mi Vasilievich? O zaman anladım işte. Alexei söylenen her şeye öyle derin bir umutla sarılıyor ki, ölümün eşiğindeki bu genç adamla konuşurken alabildiğine özen göstermek gerek. Alexei bir süre sonra kendiliğinden konuştu. Korkunun içime sinsi sinsi sokulmasına izin vermemem gerekiyordu Vasilievich. Bunu biliyorum, bunu başaramadım. Letonyalı erin anlattıklarını dinlemeyecektim Georgi. Korkuyu bir rutubet gibi içime o sindirdi benim. Bunu şimdi daha iyi anlıyorum. Nefret ediyorum o erden şimdi. Nasıl olduğunu açar mısın biraz Alexei? Kendisini ilk gördüğüm günkü gibi gözlerinin koyu lacivertliğinde yaşamın derin kıvancı, her şeyi kendi kendisinde unutmuş olmanın dürtüsüyle olmalı, birden parıldayıverdi. Yaşamla ölüm arasındaki ipte bir gidip bir gelen bu genç delikanlının ruhunun tüm davranışları gözlerinin koyu lacivertliğinde elle tutulurcasına somutlaşıyordu. 12. kaset 1. yüzün sonu.